Ayrım 8. Fena Halde Leman, Atilla İlhan. Sayfa 93. Bıyıklar olmasa herhalde şaşırılmayacak. Ama ne bıyıklar, kalın, aşağı aşağı sarkmış, pırıl pırıl. Sahici Türk bıyığı işte. Onlar görüp de paşanın dazlak olduğunu kim düşünebilir? Oysa dazlak, o anıtsal şapkasını çıkarmaya görsün. Ensesinden kısa, kıvırcık, yağlı saçlarla çevrelenmiş kafası, olanca çıplaklığı ve parıltısıyla yüz yuvarlak bir ay gibi doğuyor. Gerçi böyle daha az ürkütücü bir adam, daha muhallebi çocuğu, daha cana yakın ama rahatsız. Sesim nasıl bana sorun olduysa dazlaklığı ona öyle sorun olmuş. Baksanıza, söyleşimizin daha ilk çeyreği dolmamıştı ki iç cebinden hayli yıpranmış bir fotoğrafını çıkarıp gösterdi. Eski bir resim, saçları henüz duruyor, övünerek dedi ki, ''Şuna bir bakar mısınız lütfen? Müddeti ömrüm boynumun üstünde şu cilalı kabağı taşımakla geçmedi yani. 10 yıl kadar evvel ben de adama benzerdim. Saçlarım adeta arslan yelesi.'' Çevresini kaynağını çıkaramadığım naneli hafif ilaç kokusuna çalan bir koku dağıtıyordu. Sinirli olmasına sinirli ya, bunun tek somut kanıtı parmakları arasında şaşırtıcı bir hızla çevirdiği mercan tesbihi. Ötesi tıknaz, kendi halinde terleyen bir adam. Hınzır bir gülümseme, muzip bir bakış, bol bol gevezelik. Koşut, dalga dalga ya da çaprazlama ivmelerle birbirine zincirlenen cümleler. Bazen mükemmel bir zevksizlik simetrisine dökülmüş bir laf salatası, bazen türlü abuk sabukluk arasından sıyrılıveren insancıl bir öz. Ama öyle de olsa böyle de daima ilginç, çokluk uyarıcı, zaman zaman da tadına doyum olmaz.
Ekrem'le nasıl teşerrüf etmiştik öyle mi? Vallahi çok kolay, derhal arz edeyim. 2 sene kadar oluyor, belki daha ziyade, tarihini tam olarak hatırlayamıyorsam da ne ehemmiyeti var. Müşterek bir dostumuzun, zannedersem bir Türk ressamının evinde karşılaşmıştık. Yok yok, neler saçmalıyorum, evinde değil tabii. Dragon sokağındaki atölyesinde, her şey daha dünmüş gibi aklımda. Şey, vazıh konuşmak icap ederse hiçbir halt aklımda değil. Lakin nerede, nasıl teşerrüf etmişiz, bu o kadar mühim midir rica ederim? Mühim olan böyle bir dostluğun teessüsü.
Cebinden bu defa yuvarlak bir kutu çıkardı. Sarı metalden yapılmış, kapağını açıyor. İçi tıklım tıklım öksürük pastili dolu. Hani pudra şekerine bulanmış yeşil pastiller. İkisini üçünü birden ağzına atıyor. Demek çevresine dağıttığı o hafif nadiri ilaç kokusunun kaynağı buymuş. Baktığımı görünce yarı özür diler, yarı akıl verir bir tonla diyor ki,
''Hançereyi temizliyor yenge, çok cigara içmekteyiz ya.''
Bir diyeceğim olup olmadığını aldırmaksızın hadi bir başka öyküye atladı. Aynı heyecan, aynı inanç ve içtenlikle.
''Resim yapmaya nasıl merak sardırdı öyle mi? Vallahi çok kolay, derhal arz edeyim. Esasen hiç kimse vaziyeti size benden daha mufassal izah edemez.'' Zira vakanın rüyet şahidi bulunuyorum, tek şahit. Hafsalaya sığmaz ama katiyetle ifade edebilirim ki her şey anı vahitte oldu. Bir lahzada, teemmül etmeden, mucize gibi. Gökten adeta vahiy iniyor yahut ona mümasil bir şey, günaha da girmeyelim yani. O sıralar Montparnasse'da can sıkıntısından patlıyorduk. Pek ayaküstü olmayan bir kahve bulmuşuz. Köhne bir yer, cüret edebilsem hummalı diyeceğim. Sabah akşam oradayız hep. Gelen giden aşina, çoğu ressam makulesi. Mangiz nanay. Karlı bir kış gecesi hoppala. Kış gecesi nereden çıktı be? Her şey yaz ortalarında cereyan etmedi mi? Kahvenin terasında memleket hatıralarına dalmışız. Sohbeti koyultuyoruz yani. Mazi, içki şişeleriyle kirli bardakların az ötesinde adeta teressüm etmektedir. Şedid bir dağ üst sıla kalbimizi kemiriyor. Birden ne görüyorum? Ekrem beni dinlemeyi bırakmış, gözlerini yanı başımızda oturan sarışına dikmiş. Fevkal beşer bir dikkatle bakıyor. Sarışın dediysem izah edeyim, 2 paralık bir kız. Canım sıksa üflesen uçacak. öyle vahim bir solgunluk içinde bulunuyor ki şeffaf diye tavsifi gayetle yerinde olur. İşte bu kız elinde bloknot bir şeyler çiziktiriyor. Alınmaz mıyım? Alındım tabiatıyla. Döndüm dedim ki, bu kızcağıza ne buluyorsun ki ısrarla bakmaktan kendini alamıyorsun Kermo? Seni ziyadesiyle alakadar mı ediyor? Ne cevap verse beğenirsiniz? Ben dedi kıza bakmıyorum, yaptıklarına bakıyorum. Beni alakadar eden haddi zatında budur. Bilahare doğrudan doğruya kıza hitap ederek oracıkta bir resmini yapmasını isteyip istemediğini sordu. Kız bila tereddüt isterim deyince elbette akan sular durdu. Bir, iki, üç, hop, birkaç kalem darbesiyle Ekrem kızın profilini kağıdın üzerine öyle mahirane bir şekilde naklediyor ki kızla ben de ağzımız açık kalıyoruz. Mamafih ben kendimi tutamayıp, demek böyle Kermo diye soruyorum. Resim yapardın da bunu benden sakladın, teessüf ederim. Verdiği cevabı asla ve kat'a unutmayacağım. Hayır paşa dedi, şu ana kadar ressamlığımın ben de cahiliydim, şimdi vakıf oldum. Bundan böyle hattı hareketimi bu hakikat tayin edecektir. Evet, kelimesi kelimesine bunları söylemişti. Sonra sarışına dönüp adını sordu. Ara sıra resim mevzuunda musahebede bulunup bulunamayacaklarını öğrenmek istedi. Kız ki vuku bulan mucizenin farkına varabilecek karahta bir insan değildi. O bile sözlerini yakışıksız bulduğum tebessümlerle tezyin ederek "Adım Mariel'dir" dedi. "Şahsınızla gayri kabili münakaşa üstadımı tanımış bulunuyorum. Şu dakikadan itibaren emirlerinize amadeyim efendim." Keyfiyeti bütün teferruatıyla size naklettim. Her şey aynen anlattığım gibi cereyan etmiştir. Mukaddesatım üzerine yemin ederim. Zaten ertesi gün resim yapmak için ne icap ediyorsa satın almaya, palet, fırça, boya, tuval filan kızla birlikte gittiler. Bendeniz ise... Arkasını doğru dürüst dinleyemedim. Aklım asa bir merakla mı, onu güçlendiren daha az saygıdeğer öfkeyle kıskançlık arası bir duyguyla mı, neyse, anlattığı şeffaf sarışına takılmıştı. Galiba onu Ekrem'in evinde gelir ayak bulduğum ikinci portreye benzetiyordum. O mu değil mi, nasıl öğrenebileceğim? Birden bütün benliğimi işin iyice içine girmek, her şeyi en ufak ayrıntısına kadar öğrenmek tutkusu sarıyor. Oysa Paşa Nuri anlattıklarının büyüsüne kapılmış harıl harıl Ekrem'i çözümlemeye girişmişti. Dolan başlı nerede başlayıp nerede bittiği anlaşılmayan karmaşık bir çözümleme. Daha çok bir bilmeceye benziyor. Onu durdurup sözü tekrar sarışına getirmek kolay olmadı. Tahlillerine devamı tercih edermiş. Gönlü olunca da verdiği dersiz topsuz bilgiler sarışının kimliğini aydınlatmak şöyle dursun, daha yoğun bir karanlığa boğdu. Paşa Nuri aynı olayı iki kere üst üste aynı düzen ve biçimde anlatamıyordu ki. Her anlatışı imge yüklü cümleleri, ters fikirleri, alışılmadık yargılarıyla kendi içinde ne kadar tutarlı ve renkli bir bütün oluşturuyorsa, içeriği bakımından bir önceki anlatışından o kadar farklı oluyordu. Sanki koca bir çocuk belleğinin yerini imgelemi zapt etmiş, o tumturaklı gerçeklerinin çoğu aslında hayalinden uydurdukları. Acaba? Evet evet, öyle görüyorum ki şu sarışın aklınızı kurcalıyor. Kurcalar bitti tabii, kurcalamaz mı? Nerede teşerrüf etmiştiniz, etmediniz mi? Hayret, ben öyle işittiğimi zannettim. Ha evet, portreden bahsediyorsunuz. Hangi portreden? Kırkmalı bir genç kız, yani kâküllü, saçları yaldızlı kumral. Neden olmasın, pekala olabilir. Olabilir ne demek, oydu zaten. Yaldızlı kumral siyah badem gözlü, sol yanağına yapma bir ben kondurmuş. Evet, ta kendisi. Adı Maria N. Normanda olsa gerek, telaffuzu çalıyor. Randevu talebiniz olursa bendeniz hallederim, gayet de kolay. Bir gün Montparnasse'a düşeriz. Derken etkileyici bir yanılsama, kötü düzenlenmiş bir tiyatro sahnesindeyiz, her şey yapay. Besbelli bu izlenimi çevremizi kuşatan kıvamlı jelatin aydınlığı yaratıyor.
Değişken bir aydınlık bu, akıcı kaygan. İçinde kederli kül renginden subay hakisine kadar renkler. Açıklı koyulu, birbirinin ardına düşmüş, yer değiştirip duruyorlar. Sahnedeki gibi, elbette bu yanılsamada, ayrıca küçük parmağı havada, o küçük dağları bizzat yaratmış şef garsonların da, ince ve görgülü görünsünler diye ne yapacaklarını bilemeyen müşterilerin de payı olmalı. Kızıl saçları yangın alevleri gibi başını sarmış, ağzı bayağı, göğüsleri son derece cömert, kibarlığı eğreti şu kadın. Pahalı yaprak cigaralarını tüttüren iki siyah papuç fırçasından farksız bodur iki Ermeni tüccar. Balmumu heykel donukluğunda bir İngiliz ailesi, baba, anne, iki çocuk. Bir de bunlara büyük lokantaların yumuşak fısıltılarla gelişen soylu sessizliğini kattınız mı, yanılsama gerçekleşir. Biraz üzülerek ama açık kalplilikle saptadım ki, şu tattığım hayaliyle Fransız mutfağı bana pek bir şey söylemiyor. Yo, hayır, kötü olduğundan ya da hoşuma gitmediğinden değil, tam tersine nefis yemekler bunlar, az bulunur, çok da lezzetli. Asıl neden benim alışık olmayışım. Çocukluğumun kıtlık yıllarında böyle güzel şeyleri nereden bulup da yiyecektim? Üstelik babaannem yemek konusunda incesini aramazdı. Belki koşullar öyle gerektirdiği için. Oysa Paşa Nuri benliğine saygı duyan her doğulu gibi boğazına düşkün. Fazla düşkün denilse yanlış mı olur bilemem. Yalnız Fransız mutfağına çoktan alışmış, bu belli. Yemek listesini inceden inceye gözden geçiriyor, birbiri ardına adını o dakika unuttuğum gösterişli yemekler ısmarlıyor. Hele bu ısmarladıkları sofraya gelince onu görmeli. Suratında o an beliren bir melaike güleçliği, gözlerini hafifçe kısarak, yiyeceklerine rakip ama kendisiyle boy ölçüşemeyecek kadar güçsüzmüş gibi nasıl bakıyor unutulmaz. Resim iblisi ruhunun en ücra köşelerini bile zapt etmişti. Lakin vücudunu değil, bu iblis kumanda etmedi mi taş çatlasa iki eliyle şöyle müstakim bir hat bile çizemez. Nerede kaldı resim yapmak? Ekseriya bir halde bulunuyor, yani boş gezenin boş kalfası. Esneye esneye o kahve senin, bu kahve benim dolaşmak, bol bol çene, biraz kitap. Kitap dedim de bir ara bendeki Yunus divanını ariyet vermiştim. Taabbüt derecesinde sevmiş. O kadar çok okuyor ki mısraları ezberinde. Zaman zaman bazı şiirlerini bize kıraat eder. Mahza mektep çocuğu öyle mahcup, o kadar mahzun. Lakin her şeyin, yani ellerinin, karşısındaki modelin, renklerin, hatta tersim ettiği hatların efsanevi bir havaya büründüğü kesif hilkat anları oluyordu ki, işte o zaman iblis sahneye girmiş, onu tamamıyla kumandası altına almıştır. Bu anlarda elden onun kudreti, şeytani cazibesi ve esrarengiz sihri yönünde eğilmekten başka şey gelmez. Ekrem nasıl olsa hattı hareketine hükmedemiyor ya, cazibesinden kurtulamadı, bu semavi hassasiyete kendisini bırakıyor. Paletindeki renkler ilahi bir nurla parıldıyor yani, fırçasını nereye dokundursa radyoaktif bir leke bırakmaktadır. Oh la la, ne ihtişam, ne şatafat, ne deruni sihir. Arzu eder misiniz hatırasını ismine ithaf edilmiş, imzalı bir tablo olarak evimde sakladığım, bu hafsalaya sığmaz anlardan birisini size hikaye edeyim. Vaka sıcak bir Ağustos gecesi, Andri Moyasan ediyor. Az evvel isimlemiştik. Bu bandın hususiyeti şu ki, malum ve meşhur Neyzen Tevfik Bey'in sihirkar neyiyle icra ettiği bir taksimi ihtiva ediyor. Dinlediğiniz esnada aman ya Rabbi, etrafınızdaki duvarlar çatır çatır çekilmiş, yer yarılmıştır. Ayaklarınızın altında o ne? Muazzam helezoni bir boşluk. Boşluğun derununda şikayetçi ve ürkek nameler ki yürek parçalayan bir tevekkülle yek diğerine dolanırlar. O anda gözleri kamaştıran fevkalade parlak, lakin sessiz bir yıldırım düştü, adeta bizi kör etti, bir müddet etrafımızı göremedik. Gayri ihtiyari haykırmışım, Allah Allah! gönülden kopan bu haykırışıma bir lahza hayal meyal görür gibi olduğum cebze halindeki Mevlevi dervişleri döne döne bir aksi seda gibi cevap vermezler mi? Allah Allah, bakınız tüylerim ürperiyor, zira sesleri el an kulağımda çınlamaktadır. Dikkat buyurun yenge, bütün bu hadise bir saniye, hatta bir salise içinde vuku buluyor, o kadar çabuk. Kendime geldiğim vakit ne görmekteyim? Ekrem sabit bakışlarını gözlerime dikmiş, hipnotize edilmiş gibi görmeden bakıyor. Yanaklarından çenesine sel gibi gözyaşı akmaktadır. Ne müthiş bir sahne. Ya Rabbi, heyecanıma bin bir güçlükle hükmederek ona diyorum ki, ya sen Kermov, sen de onları gördün mü? Tek kelime cevap yok, sadece başıyla tasdik ediyor. Tekrar bu defa seslerini işitip işitmediğini soracak oluyorum. Cevap yine aynı, baş işaretiyle tasdik. Bilahare rüyada gibi kalktı, fırçasını ve paletini aldı. Gecenin o saatinde resim yapmaya koyuldu. Hareketlerine dikkatli bakınca denilebilir ki, sarifil menamlara mahsus cinnete yakın bir nefse itimatla resim mesim yapmıyor da, içine doğmuş bir hayali kopya etmekle iktifa etmektedir. Yavaş yavaş tuvalde sarığı alevden, sakalı nur, bakışları ilahi bir sima peyda oldu. Etrafı semah ayinindeki dervişlerle dört bir taraftan sarılmış. Kimindir bu nurlu sima dememe kalmadı. İdrak ettim ki Hazreti Mevlana'nın mübarek simasıdır. Tablo bittiğinde şafak söküyordu. Camlara günün ilk ışıkları pes pembe vurmuş. Böylece Ekrem bir gecede kıymeti gayri kabili münakaşa bir şaheser halk etmiş oluyordu. Bu hafsalaya sığar mı rica ederim? Ruhuna hükmeden resim iblisi olmasa mümkün müdür? Lakin bizzat görüp keyfiyeti tahkik edeceksiniz. Ekrem'in o sabaha karşı vermek lütfunda bulunduğu tablo bendedir. Arz ettiğim üzere onu kıskançlıkla muhafaza ediyorum. Emrettiğiniz an şaheserlik derecesini tayin maksadıyla. Kimi anlatıyordu bu adam Allah aşkına? Kocamı, o her sözü her hareketi hesaplı, atmaca bakışlı soğuk erkeği mi, yoksa yarı meczup, hayaletlerle bozmuş, ilhamının kaynağı karanlık, tutkusal mı tutkusal, resim meraklısı bir çeşit medyumu mu? Bu ikisini çakıştırmak gözüme öylesine olanak dışı göründü ki, paşayı dinlerken umutsuzluğun neden olduğu bir isyan duygusuna kapıldım. Kocamdan bana yansıtılan görüntü, onunla yakın ilişkilerimizden bende kalan görüntüye kesinlikle uymuyordu. İşin kötüsü Paşa Nuri onu anlatmaya çabaladıkça ipuçlarını yok etmiş, izleri karıştırmış, sorunu Arap saçına çevirmişti. Bir ara çaresizliğimden nerede olduğumu, oraya ne yapmaya geldiğimi unutmuşum. Sadece başımın üstünde bir yerde duran pişmanlığın, henüz tam belirmemiş dağınık bir vicdan azabının, soğuk tehdidini bir giyotin bıçağının parıltısı gibi duyumsuyorum. Aklı başında bir karşılık beklemesem de telefon olayını açmaktan kendimi alamadım. Ekrem'i bir yolculuğa çıkmış sanıp da gecenin ilerlemiş bir saatinde dönüp dönmediğini anlamak niyetiyle telefon eden kim olabilirdi? Bir erkek mi, kadın mı? Bunu bilmekten kolay ne var? Derhal arz edeyim. Evvela aşinası mebzuldü. Saniyen Türk, Fransız, Ermeni, Rum ahbaplarının onun etrafında seyyareler gibi döndüğünü müşahede etmişimdir. Salisen bu ihvan güruhunu başına toplamayı sever. Her toplantı krallara layık bir masa başında saltanatlı bir cümbüşe inkılap ederdi. Son defa Bloğun korusunda kafaları çekmiştik. İpini koparan gelmiş bir düzine kadar Mecnun ki bütün gece olala. Kendimi tutamayıp iyi ama diye itiraz ettim. Dostlarından biriydiyse Ekrem'in yolculukta olmadığını nasıl bilmez? Bilmediğine bakılırsa telefonu eden fazla meraklı bir yabancı olamaz mı? Ah ah, o bahsi hiç açmayın rica ederim, beni perişan ediyor. Gani gönüllü bir adamdı. Malumu halinizdir, adını sanını bilmediği bazı eşhası sırf bir selam hatırına evine çağırdığı, izzetü ikram ile ağırladığı çok vaki olmuştur. Muhtemeldir ki birden ağlamaya başlamaz mı? Hayretler içinde bakıyorum.
Vah Kermocum, vah benim talihsiz prensim. Senin o asil ruhun hayat dediğimiz bu muazzam rezilliği anlayamadı gitti.
Ağlamak mı bu, ufak bir taşkın mı? Yayvan suratında gözyaşları pırıltılı satırlarla hızlı hızlı bir şeyler yazıp bozuyor. Kristal iğneler gibi kalın bıyıklarına tel tel asılıp kalıyordu. Bu ağlama beni sarstı, gözlerimde keskin bir asit yanığı kırılıp dökülmeden direnebilmeye savaştım. Başardım da, bereket onun ağlaması da uzun sürmedi. Bir iki dakika sonra nasıl başladıysa öyle bitti, ansızın. Baktım cebine davranmış, pastil kutusunu çıkarıyor, bir iki tanesini ağzına atınca sözü neye bağlasa iyi.
Bu pastilleri çiğnersen hiçbir faidesi yoktur. Ağıza bir müddet muhafaza edilip sul emilecek.
Arkasından ürkmüş göz bebeklerinde kıvılcımlarını gördüğüm irkiltici bir fikir. Kafasını bir kulağından öteki kulağına ıslık ıslığa geçiyor.
Eyvah, saat kaç? Galiba geciktim.
Hesabı istedi, gecikme telaşıyla eli ayağı birbirine dolaşarak ödemeye de kalkıştı, ödeyemedi. Gözleri efsunlanmışçasına hesap pusulasına takılmış kalmıştı. İkimizi de gülünç etmek görgüsüz taşralılar derekesine düşürmek pahasına ceplerini ters yüz ediyor, akıl ermez okul çocuğu hesaplarına dalıyordu. İki kere 20-40, 300 daha, 340, 90 daha, eski püskü cüzdanından birkaç buruşuk frangı çıkarıp tekrar yerine koyması cabası. Bu telaşın, bu ahlayıp oflamaların gerçek anlamını çözmek o kadar zor mu? Kaygısız ve sevimli oburluğunun bedelini ödeyemeyecek, parası çıkışmıyor. 50 frank kadar eksik, istemeye yüzü yok. Ne de terlemiş, bütün tenine kirli sarı yağlı yağlı parlayan bu bunalım teri sıvanıyor. Durum o derece asabımı bozuyordu ki dayanamayıp eksiğini tamamlamayı önerdim. Saygılı bir ağız kalabalığıyla o dakika reddetti ama almazlık da etmedi.
Olur muymuş efendim, böyle bir hacalete nasıl tahammül edebilirmiş o? Mukaddesatı üzerine yemin edermiş ki eğer bizi bu çıkmazdan halas edecek nihai çare olmasa bu paraya katiyen elini sürmezmiş. Esasen ancak borç telakki edersem alabilirmiş vesaire vesaire.
Onu buluşmasına yollayıp sokakta yalnız kalınca hafifledim. Zaten işe Paris karıştı. Beni hemen avuttu. Avutmaz mı? Telli pullu bir öğle sonu, büyük bir iç huzuru ve yürek rahatıyla Quartier Latin'e yerleşiyor. Kendimi insan seline bırakıp Saint Michel Bulvarı boyunca ta Dumfert-Rochereau meydanına kadar yürüyorum. İşte bu yürüyüş sırasında geldim geleli duyduğum, nedense bir türlü gerçek anlamını çıkaramadığım bir duygunun adını koydum. Çok da sevindim. Paris'e gelmiştim ben, doğduğum şehre, çocukluğumun evrenine. Paris demek Sen Nehri demekti. Biraz sisli rıhtımlar, akordeonların su gibi pırıltılı gülüşleri, biraz da Saint Martin kanalı. Hani La Mer Pierre'in ufacık kahvesinde millet tezgahın başına toplanır, gecenin geç saatlerine kadar Froni Populaire'i tartışırdı. Babam da aralarında mı? Sonra sütlü kahve ve ay çöreği. Sayında süzülen yolcu gemilerinin soylu güzelliği. Şehrin nabzı gibi vuran luna parklar. Dalgın ıhlamurların yaprakları arasından yumuşacık bir ışık sızıyor. Kenar mahallelerin dalgacı hergeleleri. Brown Bulvar'a inmiş, Saint Ouen stadında bir maç sonu, seyirciler gürül gürül boşalıyorlar. Bir de anılarında oldum bittim kelebekler gibi çırpınan o eski şarkı, o unutulmaz Paris şarkısı. Paris restera toujours Paris. Hristiyan değil mi o, gürültülü bir kahvenin terasından el eden? Başka kim olacak? Bir salkım zenci öğrencinin ortasında bağımsızlık bayrağı gibi dalgalanıyor. Hayatından memnun. Yanıma gelir gelmez nedense değişti. Hafiye kuşkularıyla etrafı kollayıp bana bak diye fısıldadı. Miss Higgins'den uzak dur.
Miss Higgins'den mi? Niyeymiş o?
Niyesi kaldım, her şeyi duymuş. Dün gördüm. Seni aramadık yer bırakmamıştı. Ateş püskürüyor.
Sen neler söylüyorsun kuzum?
Hadi hadi anlamazlıktan gelme. Prens de kırıştırmanı fena halde ciddiye almış.
Ne kıskanç domuz olduğunu bilirsin. Vallahi dikkatli ol, başına iş açar ha.
Sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 103.